Sana Selim Bey'den bahsederken...
Başka tarafa atladım, bilirim.
Bu uyumu hiç sevmezsin. Ali abla, gene daldın, geri dön diyen sesin kulağıma geliyor. Ne yapayım Fevzi? Burada babanı o kadar az ve bin bir kayda tabi olarak görebiliyorum ki... Hiç olmazsa seninle mümkün olduğu kadar uzun ve içimi süzerek konuşmak istiyorum. Şunu da söyleyeyim ki artık herkes İrfan Paşa ile Kerim Bey dostluğunu, aşk ve bakış portresinin kime ait olduğunu biliyor. Bu sırrın çözülmesi çok heyecanlı oldu. İstanbul'a geldiğimin ikinci günü baban, şimdiye kadar tam olarak ortaya koymadığı maziden bahsedip meseleyi açığa vurunca, mecliste heyecan son haddini buldu. Her dudak, her kafa teker teker işlemeye, söylemeye ve sormaya başladı. Yalnız Doktor Hüsnü'nün dişlerinin arasından bir tek hüküm sızdı. Yüzüme bakarak eski dost dedi. Senden özür dileyeli çok oldu Feyzi. Fakat bu sefer ciddi olarak Selim Haydar'a dönüyorum. Genç ressam bize yemekten sonra çoğunu anlamadığımız bir sanat bahsi açtı. Bilhassa dünya şaheserlerinden bahsederken sararıyor, kızarıyor, eriyordu. Bizim köşk için İrfan Paşa Müzesi der ve her gelişinde saatlerce tabloların karşısından ayrılmaz. Bu gece gene İrfan Paşa'dan bahsederken duymuş ve duyurmuş, manaya can ve şekil vermiş bir kudret. İrfan Paşa tablolarını eliyle değil, gönlüyle çizmiş. Bu eserler onun kendi, diyordu. Gerçi Selim Haydar bize hitabeyi andıran heyecanlı sözlerini dinletmişti. Fakat kendisi de şimdi babanla Hüsnü Bey'in konuşmalarını başından beri dinliyordu. Hem öyle bir dinleyişle ki ayakta, iki eli pantolonunun iki cebinde, gözlerini kırpmadan, tam tek noktada toplanmış bir duyuş heyecanıyla. Doktor Hüsnü gene çok zaman simasına çöken karanlığa bürünmüştü. Kalın dudaklarını geren alaycı gülüşü ile düşüncelerinden tek adım ileri gitmeyen bir ısrar gösteriyordu. Gerçi Cevat Bey de düşünceleri çerçevesini kolay kolay aşmayan bir adamdı. Adamdır, fakat ikna edildiği takdirde her ne pahasına olursa olsun ısrarından vazgeçer. Halbuki Doktor Hüsnü de güneşi çamurla sıvamak isteyen garip bir halet-i ruhiye, yani içinde bulunduğu ruh durumu vardır. İşte gene aynı alışkanlık baş kaldırmıştı. Beyefendi dedi, ifadenizden şu anlaşılıyor ki herkes kendinde yerleşmiş olan zaafların, beşeri iptilaların eseridir, öyle mi? Dürüst, çalışkan, cemiyet ve kanunlar tarafından asla itham edilmemiş kimseleri ne yapalım? Baban hep aynı soğukkanlılıkla cevap verdi. Hüsnü Bey, cemiyet ve kanunlar tarafından asla itham edilmemiş kimseler diyorsunuz. Şunu unutmayalım ki birçok kimseleri yapacakları fenalıklardan men eden kendi vicdanları değil, korkudur. Ya cezalanmak yahut menfaatlerini elden kaçırmak korkusu. Fenalık yapmayan veya zaaflarını dışa vurmayan pek çok kimselerin o suçluluk isteği kendilerinde düşünce halinde mevcuttur. Faraza düşmanından intikam almaktan korkan bir kimse, o düşmana herhangi bir şahsın fenalık yapmasıyla ne derin bir zevk duyar. Çok defa güzel bir kadının etraftan topladığı iltifatları fazla bulan bir acuze, yani koca karı, gençliğe avdet edebilse, ayıpladığı o kadına taş çıkartacak bir arzuya malik değil midir? Kanunun sillesinden korkarak hırsızlık yapamayan adam, bu hırsızlığı meydana çıkmayacak yollardan yapabilmek için ne kadar isteklidir? Nice büyük işler başarmış kimseler vardır ki zaaflarının esiri olmaktan kurtulamamışlardır. Servetinden, şerefinden, mevkiinden, keşfinden, eserlerinden, kırdığı rekordan mağrur olmayan kaç kişi gösterebilirsiniz? Ruhun ayağını bağlayan bu kayıtlar koparılmadıkça iç huzuruna erişilemez Hüsnü Bey. Bakınız, tababet bir hastalığın çaresini bulmak, bir şahsın ızdırabını azaltmak için didinirken, beri tarafta gene insanlar kurtarılmaya çalışan bir hayata karşı binlerce değil, yüz binlerce hayatı bir anda söndürecek çareleri geliştiriyorlar. Medeniyetin eli, beşeriyetin kirlerini yıkamak için çok kısadır. Görüyorsunuz ki insan taş devrinde nasıl kan dökücü idiyse, bu asırda da aynen öyledir. Ama o zaman tırnakları, sopa ve baltalarıyla yaptığı bu işi, bugün tüfekleri, mitralyözleri, teyyareleri, tankları, zehirli gazlarıyla yapıyor. Medeniyetin değiştirdiği, geliştirdiği şekildir. Esas ve netice ise aynı. Eskiden insanlar yaprakla, deriyle örtünürler, ağaç kovuklarında, izbelerde otururlardı. Şimdi yünden, ipekten elbise giyiyor, evlerde, kaşanelerde oturuyorlar. Fakat hep aynı ihtiraslar, aynı duygular. Farkında olmayarak az evvelki sözünüzle ters düştünüz beyefendi. İnsan öyle yüz binlerce hayatı mahvetmek için vasıtalar hazırlarken, beni tarafta bir zümrenin, mesela tababet ilminin yine insanlara faydalı olmak için çalıştığını itiraf ettiniz. Hem beşeriyetin menfaati için çalışan yalnız tıp alemi mi? İlim ve fen dünyasının sayısız şubeleri hep cemiyet için çalışmakta. Yaşadığımız şu konforlu hayat hep beşeriyete hizmet edenlerin gayretiyle meydana gelmiş değil mi? İnsanoğlunun bundan başka nasıl bir hedefi ve gayesi olmasını isteyebiliyorsunuz? Beşeriyete hizmet edenleri küçümsemediğimi ima etmekle yanlış hüküm vermiş oluyorsunuz Hüsnü Bey. Her yaratılmışın istidat ve vazifesine hürmet etmek düsturunu güden bir insan, hem cinsine faydalı olmaya çalışanlara nasıl hor bakar? Ben kendi hesabıma da etrafıma faydalı olmak için en küçük fırsatlardan istifade etmeye gayret ederim. Az evvel söylediklerimi yanlış anlamış olduğunuz için tekrar edeceğim. Evet, insan her sahada cemiyete faydalı olabilir. Fakat her cemiyete yardımı dokunan kimsenin her zaman mükemmel bir insan olması icap etmez. Ancak lazım olan hem cemiyete hem kendini bilmekle kendine faydalı olmaktır. Esasen kendini bilen kimse hiç şüphe yok ki cemiyeti de kendinden hariç saymadığı için etrafına da faydalı olur. Faraza, beşeriyete hizmet etmek için sabahlara kadar mikroskop başında çalışan adam, herhangi şahsi bir öfke sebebiyle sırasında tabancasını çekip karşısındaki kimseyi öldürebiliyor. Öyle değil mi Hüsnü Bey? O halde herhangi bir alimin, yani beşeriyete hizmet edenler sınıfından olan bir kimsenin de olgun ve kemalli bir insan olduğunu kabul edebilir miyiz? Bu misali istediğiniz gibi genişletebilirsiniz. İnsan odur ki insanlığın gerektirdiği gibi yaşayabilsin. Doktor Hüsnü darda kalmıştı. Bereket Selma imdadına yetişerek, "Konuşmanıza başka gün devam etseniz olmaz mı? Geç oldu, gidelim artık." diyerek kocasını aldı, götürdü. Hala ayakta duran Selim Haydar, Doktor Hüsnü'nün kalktığı kanepeye oturarak babanın sol elinin üstüne cebinden çıkardığı sağ elini koydu. "Beyefendi, ben bir sanatkarım. Fakat siz de bir sanatkarsınız ve ben sizin sanatınız karşısında hürmetle eğiliyorum. Benim sanatım tabiatın dış yüzünü aksettirir ve görülmüşü gösterir. Siz ise yaratılışın iç yüzünü, görülmemişi gösteriyorsunuz. Şahsi kanaatlerimden çıkan netice şudur ki, insanın kendi varlığı ve benliği, ilahi varlık ve benlikte erimedikçe ruhi gelişmeye ermek mümkün değil. Bu geceki beraberliğimiz, yüze çıkaramadığım bazı kanaatlerime şekil verdi. Size minnettarım. Dostluğumu kabul eder misiniz? Ben herkesin dostuyum Selim Bey. Mamafih dostluğu ne şekilde kabul ediyorsanız ona hazırım. Feyze kardeşim, artık devam edemeyeceğim. Zira çok yoruldum.